İsa Mesih şöyle diyor. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim. Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Orada duran ve bunu işiten kalabalık, gök gürledi dedi. Başkaları, bir melek onunla konuştu dedi. İsa, bu ses benim için değil, sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Oruç dönemi birazdan başlıyor. Bazılar için oruç, belli yemeklerden vazgeçmek demektir. Bazılar için oruç, günlük giderlerden biriktirmek, muhtaç olanlara yardım etmek demektir. Bazılarımız için oruç, daha çok zaman Rab'be ayırmaktır. Kutsal kitabı elimize alıp daha çok okumak demektir. Oruçun çeşitli iyi ve faydalı yönleri vardır. Bugün bunların arkasında olan bir şeye bakıyoruz. Oruç döneminde öğrenmemiz gereken bir şey hayır demektir. Sen canının isteklerine hayır diyebiliyor musun? Sen yüreğinin arzularına hayır diyebiliyor musun? Bu dünyanın sana çekici gelen şeylerine hayır diyebiliyor musun? Güzel ve çekici görünen günaha, sana fayda getiren yalana hayır diyebiliyor musun? Senin ağzından çıkmak üzere olan, doğru olmayan sözlere hayır diyebiliyor musun? Senin canın evet demek istediğinde sen o zaman hayır diyebiliyor musun? Canına, ruhuna ya da bedenine zararlı olan şeylere hayır diyebiliyor musun? Ya da bu dünyanın sevdiği, sevindiği ve sevinçle paylaşmak istediği şeylere gerekirse hayır diyebiliyor musun? Bu dünya evet deyince ama kutsal kitap hayır deyince sen de hayır diyebiliyor musun? bütün dünya, bütün etrafın, kamuoyu evet derken, ama senin vicdanın hayır diye fısılınca, senin ağzında hayır diyebiliyor mu? Ya da senin en yakın komşun, en iyi arkadaşın, senin ağzından evet sözcüğü bekleyince, ama bunun doğru olmadığını bildiğince, sen hayır diyebiliyor musun? Cemaatteki kardeşin günaha düşmek üzereyken, senin de evet diyerek izin vermeni bekleyince, sen hayır diyebiliyor musun? Birçok defa evet demek çok daha kolay olur ve bize daha çekici oluyor. Duygularımıza göre çok defa evet demeliyiz. Evet demek daha iyi ya da daha faydalı görünebilir. Ama özellikle oruç devresinde hayır demeye öğrenebiliriz. İlk küçük şeylere hayır demekle, sonra daha büyük şeylerle karşılamaya hazırlanabiliriz. Tabii ki bu hayır demenin de riskleri var. Bunu abartmamalıyız. Rabbin verdiği iyi şeyleri hor görmemeliyiz. Onun iyi nimetlerinden nefret etmemeliyiz. Hatırlıyoruz ki Allah bu dünyayı yarattığı zaman yarattığı her şeyin iyi olduğunu gördü ve öyle söyledi. Onun iyi yaptıklarını sevinçle kabul edebiliriz. Oruç döneminde de öyle. Ancak günah dünyaya girdikten sonra nefret etmemiz gereken, kaçmamız gereken kötü şeyler de var. Özellikle bunlara hayır demeye öğrenmeliyiz. Bazen öbür riski de görebiliyoruz. Biz iyi şeyler yapmakla ya da kötü şeylerden vazgeçmekle daha iyi insan olduğumuzu sanıyoruz. Ve böylece daha iyi bir insan olmakla ve bundan dolayı Allah'a layık olduğumuzu düşünmeye başlıyoruz. Ama bu doğru değildir. Orucumuz böyle bir yola giderse aslında çok tehlikeli olur. Biz kendilerimizi iyileştirmeye kalksak, böylece Allah'ın önünde layık olmaya çalışsak, yanlış yola girmiş oluruz. Çünkü o zaman kendi yaptıklarımız Rabbin yaptıklarından daha önemli olur. Kendi işlerimiz, iyi işlerimiz aslında bizim putumuz, ilahımız olur. Ve bunun için bugün de kendi işlerimizden daha çok Rabbin yaptıklarına odaklanacağız. Bugünün demin okuduğumuz metninde İsa son kere Yeruşalim'e gelmiştir. Paskalya bayramına sadece birkaç gün kaldı. İsa bir an önce ölmüş Lazar'ı mezardan diriltmişti. Halk Hosanna çağırınca İsa Yeruşalim'e eşekle girmişti. Ve şu an Yahudi yetkililerle, ferisiler İsa'yı ne şekilde tutuklayabileceklerini tasarlıyorlar. İsa da bunu biliyor. Şehrin yanında duran Golgota tepesi hazır bekliyor. Kısa bir zaman sonra İsa'nın çarmıha gerilmesi olacak. Ve bu noktada İsa Baba'ya dua ediyor. Önünde bekleyen şeyler, önündeki olaylar için dua ediyor. Şimdi yüreğim sıkılıyor. Ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? İsa gerçekten önündeki şeyleri biliyor. Ve bundan sanki bir katsus yolu bulmaya çalışıyor. O zaten %100 insan. Hepimiz öyle bir durumda önümüzdeki şeyleri korkuyla karşılaşacaktık. Baba, beni önümdeki acıdan kurtar diyebilirdik. Kırpaç yemekten beni kurtar. Ellerime, ayaklarıma vurulacak çivilerden kurtar beni. Ama İsa bu düşüncelerin içindeyken başka bir şekilde de dua ediyor. Diyor, ben bu amaç için bu saate geldim. İsa önündeki uzun ve acı dolu günleri görüyor. Yaklaşan acılarını biliyor. Öğrencilerinin de yanından ayrılıp kaçacaklarını biliyor. Tek başına kalacağını anlıyor. Ama bu amaç için bu saate geldi. Burada İsa bize çok önemli bir örnek oluyor. Bu dünyada sürdürdüğümüz Hristiyan yaşamla ilgili bir örnek veriyor. Bizim görevimiz tabii ki dünyayı kurtarmak değil. İsa bunu yaptı artık. Ama bizim de hayatımızda öyle saatler gelir ki önümüzde bekleyen şeylerden kaçmak isteriz. Rab İsa'ya tanıklık etmemeye, dünya önünde boyun eğmeye meyliyiz. Ve küçük şeylerde Rabbin yolunu terk edebiliriz. Kutsal kitabı açmayız, okumayız. Küçük bir şey. Ayine düzenli katılmaktan günün birinde vazgeçebiliriz. Ya da bir kardeşe karşı işlediğimiz günahı itiraf etmeyiz. Varlıklarımızdan ihtiyaç olanlara vermeyiz. Hem de bütün bunların içerindeyken kendimizi savunmak için çeşitli bahaneler üretiriz. Fakat günün birinde böyle küçük şeylerden daha büyük, daha önemli, daha ağır bir şekilde denetlesek, o zaman acaba ne olacak? Biliyoruz ki bugünlerde de birçok Hristiyan kardeşimiz İsa Mesih'e iman etmesinden ötürü hayatını kaybetmek üzeredir. Öyle bir insanın önünde sadece günlük yaşamın sıkıntıları değil, ölümü duruyor. kendi ölümü gözlerinin önünde. Ve bizim de önümüzde günün birinde aynı durum olabilir. O saat için, o gün için hazırlanmak bizim için önemli değil mi? Öyle ağır denemelerle karşılaşmadan önce daha küçük şeylerde pratik yapmak, daha küçük şeylerde dik durmayı öğrenmek bizim için iyi değil mi? İsa Mesih'in peşinden gidersek en kolay yolu her zaman seçemeyiz. En kolay yolu seçmek mümkün değildir. O yol enli bir yoldur. Yıkıma götüren kapıda geniştir, diyor Kelam. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Buna bir şekilde hazırlanmamız önemli değil mi? Tabii ki biliyoruz, şüphelerimizi ve korkularımızı her zaman gideremeyiz. Fakat İsa'nın peşinden gidersek, onunla aynı yolda yürürsek, onunla her zaman aynı durumdayız, aynı iyi durumdayız. Şimdi bugünün metninde de öyle. Şimdi burada İsa nasıl ki göksel babasına dua ediyor, ona yalvarıyor, onun elinde olduğunu biliyor. Sen de aynısını bilebiliyorsun. Sen aynı babanın elindesin. Senin hayatın, senin sıkıntıların, senin en ağır denemen, senin en derin üzüntün bugün artık babanın, göksel babanın gözü önündedir. Bu dünyada senin önünde neler olacaksa da her şey babanın iyi tasarısında artık bulunmaktadır. O seni iman ve vaftiz yoluyla kendi ailesine doğurduysa, kimse seni onun elinden koparamaz. Sen düşün, bütün evrenin yaratıcısının elindeysin. Ondan daha güçlü bir eli yok. Onunkinden daha güçlü bir eli yok. Ondan daha güçlü olan, daha sana saldırabilecek kimse yoktur. Sen her yerin efendisinin, bütün zamanlarının efendisinin koruma altındasın. Hiçbir şeyden korkmana gerek kalmıyor. İsa bu güvenle çarmıh yoluna devam ediyor. İsa'nın ölümü, onun çarmıha gerilmesi herhangi bir hata değildi. İsa'nın çarmıha gerilmesi onu ihanet eden Yahuda'dan ötürü olmadı. Kötü ferisiler için olmadı. Kendi halkı tarafından reddedildi ya da öğrencilerin kaçtığı için olmadı. Vaali Pontius Pilatus'un cesaretsisliğinden dolayı olmadı. Yok, İsa, ben bu amaç için bu saate geldim, diyor. Baba, adını yücelt, diye dua ediyor. Çarmıh için Allah'ın oğlu beden alıp insan oldu. Çarmıh için İsa yaşadı. Her gün İsa çarmıhı görerek, çarmıhını gözü önünde tutarak çarmıha doğru yürüyordu. Ve şimdi bu amacı çok yakındır. İsa bu noktada çarmıha gerilmesinden birkaç gün önce tabii ki başka seçeneklerini de düşünebilirdi. Başka yolları düşünebilirdi. Ya Yahuda bölgesinde dolaşarak halka öğretmeye devam etsen. Ya hastaları iyileştirip yoksullara yardım etsen. Ya kötü ruhları kovarak bu zavallı insanları dinlerden azat etsin. Ya Lazar gibi ölüleri mezarlardan tekrar yaşama çağırsan. Bu iyi işlere uğraşmaya devam etsem, binlerce kişiye daha yardım edebilirim. Fakat İsrail'de ve Yahudiye'de yüz binlerce kişiye yardım edebilseydi de, İsa bütün bu yollara, bütün bu iyi seçeneklere hayır dedi. İsa çünkü sana yardımcı olabilmek için çarmıha evet diyor. Kendi halkının küfürlerine evet diyor. Önünde hazır bulunan askerlerin kırbaçlarına evet diyor. Bütün bunlardan daha ağır bir şey daha var. İsa kutsal Allah'ın nefretine evet diyor. Bütün dünyanın günahlarının uyandırdığı bu kutsal öfkeye İsa evet diyor. Bu korkunç öfke, bu kutsal nefret, biz onu tam anlamıyla bilemiyoruz. Biz bunu kutsal kitaptan biraz öğrenebiliriz. Bunun ne kadar ağır ve korkunç olduğunu biraz hayal edebiliriz. Ama İsa kutsal Allah'ın öfkesini tam anlamıyla ve tüm gücüyle biliyor. Golgotadaki çarmıhta bu İsa'nın üzerinde idi. İsa Allah'ın nefretinin nasıl olduğunu önceden de biliyor. Çarmıha gerilmeden önce nelerle karşılaşacağını biliyor. Allah tarafından terk edilmenin nasıl olacağını biliyor. Ve bunu bilen İsa, acaba insanların alaycı sözlerinde mi korkuyor? Bunu bilen İsa, tek başına kalmaktan mı korkuyor? Acaba askerlerin kırbaçlarından mı korkuyor? Ellerine ayaklarına vurulacak sivilerden mi korkuyor? Sanmıyorum. İsa öğrencilerine de şöyle demişti. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da beneni de cehennemde mahvedebilen Allah'tan korkun. Kardeşler, çarmıhta İsa gerçekten bunu yaşadı. Allah'ım Allah'ım beni neden terk ettin diye bağırdı. Bütün bunları İsa önceden görüyor. Yine de yoluna devam etmeye razı oluyor. Çünkü önündeki acıları gördüğünde, önündeki ölümü ve babası tarafından terk edilmesini düşündüğünde, İsa bunların senin önünde olduğunu biliyor. İsa günah işlememişti. Sen işledin. Ben de işledim. İsa Allah'ın buyruklarını yerine getirmeyi ihmal etmedi. Biz ettik. İsa'nın hiçbir suçu yoktu. Ölümü hak etmedi. Bizim suçlarımız ise çok. Evet, sen ve ben ebedi ölümü hak ettik. Çarmıh yolu senin yolun ve benim yolum olmalıydı. Ancak İsa senin ölümüne hayır diyerek senin yerinde çarmıh yolunu tuttu. Böylece İsa babasının adını yüceltiyor ve babası İsa'nın adını yüceltiyor. Böylece bir ve üç olan Allah yüceltilmiş oluyor. Onun yüceliği en parlak şekilde çarmıhta görünüyor. İsa Mesih sana evet demek istedi. Senin için bu yolu yürümek istedi. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa gerçekten çarmıhta bunu yaptı. Bütün dünya için öldü. Her insanın tüm suçlarını üstlendi. Herkes için çarmıhta kurban kesildi. Kardeşim, bu herkesin arasında sen de varsın. İsa kendi canına hayır dedi ki sana evet diyebilsin. İsa kendisini ölüme verdi ki sana yaşam verebilsin. Şimdi İsa'nın yaptıkları gözlerimizin önündeyken bizim oruç dönemimiz acaba nasıl olabilir? Kardeşim, sen de Mesih'le birlikte çarmıha doğru yürümeye davetlisin. Kendi arzularına hayır, İsa Mesih'e ve onun sözlerine evet demeye davetlisin. Kendi isteklerine hayır, muhtaç olan kardeşine evet demeye davetlisin. Seni sürekli kandırmaya çalışan günaha hayır. Rab İsa'nın seni affetmesine ve seni yönlendirmesine evet demeye davetlisin. Rab İsa oruç döneminde ve her zaman seni kendisiyle yaşamaya davet ediyor ve bu yaşama öğretiyor. Öyle ki günün birinde senin saatin gelince sen de hazır olacaksın. Bu geçici yaşama son hayır demeye, Mesih'le birlikte yaşama ebedi evet demeye hazır olacaksın. İşte bunun için Rab İsa çarmıh yolunu tuttu. Amin. Şimdi ayağa kalkalım. Bir ve üç olan Allah'a yüceltmek için imanımızı ikrar edelim. Tek Allah'a, bütün güçlere egemen olan Baba'ya, yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısına inanıyoruz. Tek bir Rabbe, İsa Mesih'e, Allah'ın biricik oğluna, zamanlar oluşmadan, Baba'dan olmuş olana inanıyoruz. Kendisi Allah'tan Allah Işık tan ışık. Gerçek Allah'tan gerçek Allah. Olmuş ancak yaratılmamıştır. Baba ile aynı öze sahiptir. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Biz insanlar uğruna, kurtulmamız için göklerden indi. Kutsal ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den beden alıp insan oldu. Vali Pontius Pilatus'un döneminde uğrumuza çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazıların belirttiği gibi üçüncü gün dirildi ve göklere yükseldi. Şimdi babanın sağında oturuyor. Bir gün görkemle geri gelip dirilerle ölüleri yargılayacak. Egemenliği sonsuz olacaktır. Rab olan, yaşam veren,